aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu.
Film sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Zeynep Ünal.
Boğaziçi Üniversitesi MİTAT Alan Film Merkezi tarafından hazırlanan Aşkımızın Üzerine Yağmur Yağıyordu programından 94.9 Açık Radyo'dan herkese merhaba. Ben Zeynep Ünal. Bugün stüdyomuzda çok değerli iki konuğumuz var. Yönetmen Berma Baş ve yönetmen Pelin Esmer bizlerle beraber. Hem de merkezin dostları Pelin Hanım, MİTAT Bey'in ahbabı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Birlikte bir büyük iki yönetmenle başka bir büyük yönetmenin 2012 yapımı Michael Haneke'nin Amor Aşk filmini konuşacağız. Ben bir kısaca filmden bahsedeyim. İki yaşlı müzik öğretmeninin anne Ann ve George'un hikayesini anlatıyor bize. Ann geçirdiği beyin kanamasının ardından girdikleri süreci bütün ilişkiyi bedensel bir yıkımın merkezine çekerek anlatmaya çalışıyor film bize. Bu şeyde de diyor ki Haneke anlatıyor kitabında, o kitapta diyor ki bu filmin teması ne ölüm ne de yaşlılık aslında diyor. İnsan canı gibi sevdiği birinin ıstırabı karşısında ne yapar, nasıl davranır, bunu anlatmak istedim diyor. Hemen Pelin Hanım'la başlayayım o zaman. Film hakkında ne düşünüyorsunuz?
Valla Haneke yani beni gerçekten çok etkilemiş. Çok yani yaptığı hemen hemen her filmiyle çok etkilemiş bir yönetmen. Amor'da sanıyorum en etkilendiğim filmlerinden biri diyebilirim. Bir de şimdi artık aşk üzerine film yapmaktan da korkar olduğumuz bir zamanda Haneke'nin böyle bir şeye kalkışması ayrıca takdir ettiğim bir şey. Şimdi ondan bir istek filmim var benim. Bir de genç iki kişinin bir aşkını anlatması. Bu da benim buradan ona radyodan isteğim olsun. yani neresinden başlayayım? Yani benim için o kadar çok anları, detayları tabii yıllar önce seyretmişim. Şimdi tekrardan izledim. İkinci defa izlediğimde de etkileniyor olmak da bir gösterge herhalde. Hakikaten Haneke'nin dediği gibi ben de öyle hissettim. Yani bu acı, çok sevdiğinin acısını izlemenin filmi ve anca da böyle anlatılırmış diye düşündüm gerçekten. Çok anlar var. Daha detaylı konuşuruz yani, siz de belki bir genel hissiyatınızı paylaşırsanız.
Evet, belki bu şeyden bahsedebiliriz. Tabii bu ana iki karakterimiz var ama bir yandan da filme giren çıkan karakterler var. Mesela işte kızları. Bir noktada boğasınız gelmiyor mu kızını? Ne düşünüyorsunuz Berma Hanım? O yan karakterlerle hikayeyi güçlendirme durumunda aslında.
Evet, biraz özdeşleştiğimiz kişiler Ann ve George olduğu zaman antipatik gelebiliyor Eva, kızları. Ama bence galiba onların eseri bu evlat. Yani bir o acayip bir mesafe olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar birlikte bütün olmuşlar ki. Yani hani giren çıkanlar var dedik ya. Yani herkes onların hayatına davetsiz misafir gibi. Yani aslında ben böyle bir anne çocuk birlikteliği gibi, şizofrenik bir birliktelik gibi bile düşündüm. Yani ona evrilmiş gibi de geldi. Yani çocuklarının bile aslında bir davetsiz misafir olduğu bir şey, dünyaları var. Çok kapalı, birbirini tamamlayan, artık yani bir bütün olmuşlar ki o yüzden Ann'ın hastalığının çok fazla, Ann'ın çok fazla okunabilecek anlamları var. Başka birine dönüşüyor artık, o an değil yani. Başka birine dönüşmesinin bir kabus etkisi olduğunu düşünüyorum George'un üzerinde.
Evet. Bir yandan da şey diyor Haneke yine aynı kitapta, işte gençler artık hani yaşlardan o kadar uzak ki, birlikte o kadar yaşamıyorlar ki, aslında bu yaşlılık durumu hem onları ürkütüyor hem de hiçbir şey bilmiyorlar yaşlılığa dair gibi bir şeyi var, tezi var.
Yani tabii her ne kadar hani ki bu film ya yaşlılığa dair değil, aşka dair dese de ve tamamen gönülden katılıyorum. Ama bu aşkın bu iki yaşlı insan arasında üzerinden anlatıldığı için de yaşlılığa dair de düşünmeden, ölüme yakın olmaya yaklaşmaya dair düşünmeden de edemiyorsun tabii. Hı hı. Ama işte gençlerle yaşlılar arasındaki, aslında tam genç değil yani, orta yaşlılarla yaşlılık arasındaki ilişki de çok kritik bir ilişki. Yani aslında kaçıyoruz tabii, evet. Yani çünkü çok yakın. Yani onun yerinde çok kısa zaman sonra sen olacağını bildiğin için kaçmanın verdiği bir o hırçınlık, gıcık olma durumu biraz oradan evet. Ama bence en gerçek şeylerden biri de o kızdı. Yani Belman'ın dediği gibi onu içlerini almama durumunu, o bir sahne vardı baba kıza. Ya kardeşim, biz senin nasıl yaşayacağına karışıyor muyuz? Sen bizim nasıl öleceğimize karışıyorsun.
Evet.
Dedi evet. Ve bu yani birçok şeyi anlattı
senin
zaten.
Senin kaygılarını çekemem demesi de evet. Çok.
Yani ne münasebet diyor, bırak diyor. Yani biz de istediğimiz gibi yaşayalım ya da ölelim diyor. Kızın şeyi o sahnede bir şekilde işte kimse anlamıyorlar demiş ya. İşte anne bir şey anlatmaya çalışıyor
ya,
kıza.
Evet, çok acıklı bir sahne.
Kız ısrarla seni anlamıyorum cümlesini herhalde bir 9 kere falan tekrar etti. İzlediğim en dramatik sahnelerden biriydi gerçekten.
Evet.
Yani başka bir şeye gerek yok. Evet, seni anlamıyorum. Yani anlama yani, zıbar anlama.
Bir yandan da şey yapıyor işte, emlak alsak faizi bu kadara çıkıyor. Ama bir yandan eve giren diğer genç, yani aslında hatta kızlarından da daha genç olan müzisyen öğrencileri durumu çok şey kabul etmiyor mu böyle. Yani hatta sonra bir kart gönderiyor. İşte çok üzüldüm. O daha samimi ve şey geldi bana.
O da rahatsız etti kadını aslında. Evet. Ziyareti sırasında tabii, sürekli hastalığını konuşarak.
Dinlemedi. Albümünü bile dinlemedi. Dinlemedi. Kapattırdı. Evet.
Bu arada iki müzisyenler ama hiç şey dinlemiyorlar. Müzik dinlemiyorlar evde, fark ettiniz mi?
Evet, kadın çalınca adam dinliyor.
Evet, öyle düşünüyor. Peki oyunculuklara gelirsek. Yani muhteşem bir aktör ve aktris.
Muhteşem ötesi. Evet. Yani.
Ne düşünüyorsunuz? Ya her bir sahnesi şiir gibi, oynadıkları her bir sahne.
Ve adam 15 seneden sonra ilk defa kamera önüne geçmiş.
Evet.
Soyadını söyleyemiyorum. Fransızca
Trintignant gibi bir şey. Trintignant. İyi ve E-Arası bir şey galiba o ilk hecedeki.
15 yıldan sonra ama ne kadar doğru bir kast.
Yani muhteşem.
Gerçekten. Zaten onun için yazmış.
Evet.
Kaşe'yi nasıl Daniel Auteuil için yazdıysa hani ki bu rolü tamamen Trintignant için yazmış.
Adamın demlenmesini beklemiş yani 15 sene sonra. Kadın da çok iyiydi.
Emmanuel Riva galiba değil mi? İkisi de inanılmaz oyunculuklar izliyoruz.
Isabel Huppert'in de bence en iyi performansı.
Evet, bence de.
Gerçekten.
Bence de.
O saç at kuyruğu şeyi gerçekten bir küçük kız çocuğu şeyi. Yani büyümemiş. Hakikaten bir insanın anası babası ölmeden büyüyemez cümlesini Isabel Huppert'in bütün fiziğinde, mimiklerinde görebiliyorsun. Yani o at kuyruğunda en çok aslında.
Aslında bütün filmin bu sanat tasarımı. Yani çünkü ev bir dekor. Öyle bir ev yok. Hatta işte konuştuk ya, Haneke'nin annesinin evi olduğu.
Evet, Viyana'daki.
Viyana'daki evi. Müthiş bir sanat yönetmenliği de var filmde.
Tozuna kadar gerçekten. Yani evet. O tozda o adamla kadının aşkını, o seneler içerisinde yaşanan kırıklıkları, nasıl birbirlerine öpüşüp barıştıklarını bile.
Evet.
Ya yani o kitapların duruşundan eminim onları Haneke şöyle bir el atmıştır
tabii,
zaten
tabii.
Böyle her çekimden önce atmış.
Yani onların hepsi de gerçek kitap. Hepsini temalarına göre ayırmış. Onları da kendi içine alfabetik olarak sıralamış.
Bir de renk de var. O küf yeşili bir yeşil koltukların rengiyle uyumlu bir ton. Beyazdan böyle o küf yeşiline doğru İnanılmaz da dizmiş.
Deli yani.
Ve fayans, mutfak fayanslarının kirliliği evet. diyeceğim. O da çok yani ince düşünmüş
Duvarlar.
Bir detay.
Asansör mesela öyle bir tabii o asansör çünkü hani itfaiyecilerin girdiği sahnede itfaiyeci asansörden çıkıyor. Asansör çalışıyor yani çalışan bir asansör yapmışlar.
Vay be.
Şimdi Mithat Alan Film Merkezi'nin biliyorsunuz bir görsel hafıza projesi var. O projeden küçük bir kayıt dinlemek istiyorum. Bülent Orhan'ın bakalım aşk hikayesi nasılmış?
Ben bir yalıdaydım. Yalıda Bakırköy Bez Fabrikası'na yakındı. Bakırköy Bez Fabrikası'nda bir kıza sevdalandım. O yaşta insanlar hemen sevdalanıyor. Tam bizdeki eleştirilen yerli film şeyinden aile buna karşı çıkınca ben de evden ayrıldım. Gecekondu'ya kaçtım. Gecekondu da şimdiki gece yani siz görmemişsinizdir gecekonduyu. Şimdi gecekondu denilenler hepsi beton bilmem ne. İki katlı, üç katlı şeylerdi. O zaman gecekondu köpek kulübesinin biraz daha büyüğü bir yer. Gir içine sığın o kadar. Hatta ben fabrikada çalışırken üç tane gecekondu yapımında bulundum. Fabrika gecekondu yapacak işçisine gelen tezgahların büyük güzel tahtaları vardı. Onları verir. Bir de 10-15 işçiye izin verirdi. Biz bir gece gider hemen o şeyi yapardık. Ondan sonra bir de tayda taktım penceresine yıkamazlardı. Yani o gecekondular, gerçek gecekondularda yaşadım. Gecekondulardaki yaşamımı hiçbir zaman unutamam. Bana dünyayı tatmayı öğretti. Mesela biz sinemaya giderdik orada. Bakır sineması yahut Miltiadi. Bir hafta gördüğümüz film konuşulurdu. O film yaşanırdı. Yani bunlar da benim üstümde çok etkisi oldu. Yani bir şey yazarken ne biçim bir sahne yazarsam, ne biçim bir ilişki kurarsam seyircisi tarafından daha iyi algılanır, daha üstünde konuşulur. Bunun büyük yararını gördüm.
Aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu da Berma Başbepe'nin Esmer'le Haneke'nin aşkını konuşuyoruz. Ama öncesinde benim yine küçük merkeze dair bir duyurum var. Hisar Kısa film seçkisinde başvurularımız başladı. Son başvuru tarihi de 4 Şubat'ta. Hemen size tabii benim en çok etkilendiğim sahne olan iki yönetmeni de yakalamışken bu kabus sahnesini konuşalım çok isterim. Müthiş bir sahne çekmemiş mi her bir şeyini düşündüğü.
Kesinlikle.
Evet.
Bir de hiç anlamıyoruz onun kabus olduğunu ya onu başlattığı.
Evet o çok iyi
zaten
bir türk
her zaten. Yerde
o
öyle yani işte kadını zaten. Piyanosunu dinlerken de yani hiçbir flashback'i de flashback gibi yaşamıyorsunuz. Değil, evet. Yani hayalini, düşündüklerini çok gerçek bir şekilde görüyorsunuz hepsini. İşte bu şey de öyle, söylediğiniz sahne de.
Yani onu ilk izlediğimde ben de tabii çok hazırlıksız yakalanmıştım. Yani herhalde izlediğim en korkunç sahnelerden biri. Ama böyle şey, düşündükçe ve ikinci izlemede yani başka... tabii şeyleri de dikkat çekiyor ama kendisinin bu konudaki bir yorumuna takılmıştım okuduğum bir söyleşisinde. Tarkovski'ye hatırlatacak bir şey özellikle Stalker'daki bir sahneyi hatırlatacak bir şey olduğu için önce kullanmak istememiş ama daha iyisini bulamadım diyor. Diyecekler ki işte biz bunu daha önce gördük. Ama yine de çok ona etkili. Rağmen kullanmış çünkü çok uygun oraya. Yani bu kadar cuk oturduğu zaman evet o tip kaygılara galiba yol vermek gerekiyor.
Evet. İlk önce bir yangın sahnesi gibi çekmek istemiş. Hani bir şeylerin yandığını başka bir sürü şey ama en son dönmüş ve işte su bassın demiş. Onun için oraya bir havuz yapmışlar. O küçük bir havuzcuk yapmışlar. Tabii böyle de biraz büyüyü bozuyoruz dinleyenler açısından ama peki Oyunculukları da konuştuk. Bir de Haneke'nin bir özelliği var. Aslında hemen hemen neredeyse pek çok filminde, bütün filmlerde değil ama karakterleri hep müzisyen. Fark ettiniz işte piyano öğretmeninde, kemirgenlerde.
Evet. Burjuva. Yüksek kültür.
Evet.
Çevresinden.
Ya o şeyden kaynaklanıyor olabilir. Bir röportajında ve ben de çok yeni izledim bunu aslında, o röportajını. Çok da böyle içimden geçen bir şey söyledi. Haneke de seslerden, görüntülerden daha çok etkileniyor. Hı hı. Görüntülerin olduğundan daha çok etkileniyor. Sesin daha çok etkisi olduğuna inanıyormuş. Gerçekten de sonuna kadar katılıyorum. Yani ruh halimizi görmediğimiz bir şeyin ben de daha çok ve daha derinden etkilediğini, hı hı, ve daha kolay ve hızlı etkilediğini düşünüyorum aslında. Mesela kitap okurken görmüyorsunuz, evet, ama hayal etmeye çok daha yatkın bir mecra. Sizi hayal etmeye çok daha sürükleyen bir alan kitap okuma aslında. Müzik tabii daha da, yani orada fiziksel bir şey de var, etkileşim de var. Haneke'de seslerden çok etkilendiğini, görüntülerden çok daha fazla onu manipüle ettiğini söylemişti bir röportajında. Doğru. Müziği belki tutkunluğu ve şeyi de buradan da uyduruyorum ama olabilir.
Olabilir.
Evet, ailesinde de yani annesi ve babası aslında oyuncular. Ama ayrılıyorlar ve annesi bir besteciyle evleniyor daha sonra bildiğim kadarıyla. Yani öyle bir yüksek kültürün içinde yetişiyor zaten, hı hı, ve çok aslında tabii ki otobiyografik. Yani kendi sınıfının özelliklerini gözlemlemiş ve bunu çok iyi kullanan bir yönetmen. Ve o şeyi zaten film için düşündüğü isimlerden biri Music Stops, The Music Stops gibi bir şey. Yani müzik durur.
Durur.
Müzik sustuğunda öyle bir isim düşünmüş başta zaten. Trentinian'ın önerisiymiş.
Amor, öyle mi?
Aşk, evet. Ve çok onunla ilgili Emmanuel Riva'nın da bir Sezar ödül töreninde çok ilginç bir yorumu var. Yani l'amour ya da önamor değil. Yani belirteci yok. Yani sanki özel isim gibi. Çünkü Fransızca'da genellikle
evet,
bir ön takı olması gerekiyor. Yani bir özel isim gibi algılıyor ve Trentinian'ın önerisi olduğunu öğrenince ben de bayağı şaşırmıştım.
Bir yandan da yani karakterlerimiz mesela iş adamı olsaydı ya da ne bileyim başka sanatla uğraşmayan, bu kadar derin bir şey çıkar mıydı? Tabii yani
hiç belli olmaz.
Herkesin hayat karşısında yaşadığı o stres anı galiba sanatçılarda biraz daha şey oluyor, daha etkileyici oluyor galiba.
O fil dişi kulede olma, kendini soyutlama şeyi, evet, sanatçılarda evet, daha baskın galiba.
Bir de ölüme daha mı çok kafa yoruyorlar acaba?
Olabilir tabii. Bir de aklıma gelen, benim notlarım arasında yine, bütün bu acıları yaşarken karısı işte ne bileyim yatağını ıslattığı sahnede mesela. Aslında hiçbir şeyi göstermiyor bize. Yani hiçbir işte alt bezini değiştirirken onların hiçbirini göstermiyor. Sadece karakterin yüzünde kalıyoruz ya, bütün o acıyı, bütün o şeyi görüyoruz. O çok etkileyici geldi bana.
Tabii zaten filmden bu kadar etkilenmemizin şeyleri bunlar. Yani böyle anlatıyor olması bence. Böyle güzel detaylarla ve irite etmeden ama çok güçlü bir şekilde veriyor olması. Bir de şey de çok etkileyiciydi. Yani şimdi bu iki insanın arasına, adamın kadına işte aşkı, hayranlığı, her neyse. Yani adamı o kadar çelişkili de, yani mesela o tokatı attırmasına çok müteşekkirim gerçekten.
Evet, değil
yani
mi?
Yönetmenin. İşte bir insan onu da yapabilir.
Evet.
Yani bu işte iyilik, kötülük meselesini o kadar böyle kolay ve derinlemesini halletmiş ki.
Evet.
Yani o tokatı atma sahnesi çok, evet, karaktere ve ilişkilerine ve onu reel kılan, karakteri reel kılan şeylerden biriydi aslında.
Yani çok travmatik bir deneyim olmuş galiba Emmanuel Riva için de.
Evet.
Çok sahici çünkü bizim için de, yani benim için de çok tanıdık bir durum bu hastalık süreci. Yani ailemde benzer bir durum var neredeyse. Hı hı. Yani mesleki olarak etkilenmenin haricinde bu yönet ustalığı karşısında, yani seçtiği temalar,
evet,
onları işleyiş biçimi, yani çok yakın hissettiğim şeyler.
Evet, bizi kişisel olarak da vurdu diyelim.
Evet, yeterince kişisel sebep
evet,
var.
Evet, evet, tabii. Ve zaten kendisi de aslında teyzesinden çok etkileniyor. Hı. Teyzesiyle çok yakın. Teyzesi büyütüyor Haneke'yi. Ve o işte bir intihar girişiminde bulunuyor ve onu kurtarıyor. Sonra işte hastanede gözünü açtığında bunu bana nasıl yaparsın diyor teyzesi. Sonra ikincisinde başarıyor intihar etmeyi. Ama ondan önce hep Haneke'ye diyor ki yani benim bu acıma son ver, öldür beni diyor yani. Biraz galiba onunla bu duyguyla baş etme yöntemi olarak ortaya çıkmış sanırım.
Çok anlaşılır, evet.
Peki sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Biz çünkü yavaş yavaş da sonuna geliyoruz programın.
Vallahi işte Haneke'den bir de orta yaş aşkına dair bir film
bekliyoruz. Evet.
İyi ki yapmış.
İyi ki yapmış. Şimdi bir şarkımız var ama ben telaffuz edemiyorum. Aslında Peyin Esmer'in. Siz hiç şey de kullanmıyorsunuz aslında. Filmlerde müzik çok az kullanıyorsunuz filmlerinizde.
Evet, işe yarar bir şey de aslında ilk filmim Oyunda kullandım.
Evet, Oyunda vardı.
Mazlum Çimen, ama evet, ondan sonra doğru kullanmamıştım. Burada kullandığı şey
abi. Burada da filmde böyle bir parçası gibi, yani aslında karakterin adını unuttum, Leyla'nın şeyi gibi, bir parçası gibi müzik.
Evet ya, yani o da Hildur Gudnadottir. Söyleyemediğiniz isim o.
Yine evet, söyleyemeyeceğim galiba.
Onun Stalker parçası.
Evet, onunla kapatalım. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Çok sağ teşekkürler olun, davet ettiğiniz için.
15 gün sonra görüşmek üzere.
aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu.
Film sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Zeynep Ünal.